Ayrım 14, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 123. Nihayet midesi eski haline geldi ve elbiselerini aramaya koyuldu. Tam o sırada Petruha ve Lenka da göründü. Başından geçenleri öğrenince epeyce etkilendiler. Hele Lenka iyice paniğe kapılmıştı. Petruha kızdı. ''Bu kadar korkacak ne var? Altın arayıcıları da birçok tehlike ile karşılaşırlar ama altın aramaktan vazgeçmezler. Ya sen Abdiyaz, sadece kurtlar korkmana yetiyor. Korkma, çok uzaktalar artık.'' Lenka biraz sustuktan sonra ''Altın aramak aynı şey değil.'' dedi. ''Ben bir fark göremiyorum.'' Abdiyaz bunu fırsat bildi. ''Bir fark var Piotr, büyük bir fark.'' Altın da birçok fenalıklara sebep olur ama onu bulup çıkarmak serbesttir. Haşhaş ise bir zehirdir. Bunu denedim ve denediğim yerde ölüp kalıyordum az daha. Bozkır benim kusmuklarım da kirlendi. Kapa çeneni. Alışkın olmadığın için seni biraz rahatsız etti. Bunda kimsenin kabahati yok. Seni kim mecbur etti gelmeye? Sık sık Tanrı'dan, iyi ve kötüden söz ederek kafa şişirmekten başka bir şey yapmıyorsun. Niye durmadan karıştırıyorsun aklımızı? Ama paran olması için kendini kurtların ağzına atmakta tereddüt etmedin değil mi? Abdiyaz başlangıçta hiç niyeti olmadığı halde geliş sebebini açıklamak istedi. Kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorum. Tam aksine. Sen zeki bir çocuğa benziyorsun Piotr. Herhalde suç işlediğini anlıyorsundur. Ya peki sen ne yapıyorsun?
''Ben buraya sizi kurtarmaya geldim.''
Petruha sinirlenmişti. ''Bizi kurtarmaya mı? Daha nesi? Nasıl kurtaracakmışsın bizi? Biraz anlat bakalım.''
''Her şeyden önce Tanrı ve insanların huzurunda nedamet getirmeniz, yani pişman olduğunuzu söylemeniz gerek.''
Abdiyaz iki arkadaşının onun bu teklifi karşısında katıla katıla güleceklerini sanmıştı ama öyle olmadı. Petruha ağzında pis bir şey varmış gibi yere tükürdü.
''Sen ne halt edersen et, pişmanlık getir, günah çıkar, tövbe et. Biz kesemizi dolduracağız. Mangıra ihtiyacımız var bizim, anlıyor musun? Mangıra! Eğer bunları gülelim diye, eğlenmek için söylediysen bir dahaki sefere daha iyi şeyler söylemeye çalış. Senin hangi laflarla kafa ütülediğini şef duyacak olsa belanı bulursun.'' ''Söylemedin değil mi? Sırf iyilik olsun diye uyarıyorum seni. Cesaretimizi kırmaya çalışma. Bizim için para her şeyden önce gelir. Lenka, söyle şuna, sen Tanrı'yı mı istiyorsun, parayı mı?''
''Parayı,'' dedi Lenka.
Abdiyaz bu noktada susmaya, tartışmayı daha sonra daha uygun bir zamanda yapmaya karar verdi. Hiçbir şey söylemedi. Petruha daha sakin ve uzlaşıcı bir tonla,
''Pekala,'' dedi, ''bu kadar çene çalmak yeter. Yakında döneceğiz. Peki hiç mi macun toplamadın?''
''Toplayamadım maalesef. O dişi kurt üzerime atılınca kendimi tamamen kaybettim. Elbisemi nereye bıraktığımı bile bilmiyorum. Gidip bulmalıyım.''
''O kadarcık şey için sıkma canını. O eski çullar bir yere kaçmaz. Ama artık macun toplamaya da vaktin yok. Neyse, başına geleni söyleriz. Anlayış gösterir. Anlamak istemezse gelecek yıl verirsin.''
Gece yarısına kadar demir yoluna doğru yürüdüler. Çantaları sıkıştıra sıkıştıra doldurdukları halde pek ağır değillerdi. Ama öyle keskin bir kokuları vardı ki naylon örtüler de önleyemiyordu bu kokunun yayılmasını. Üçünün de başı dönüyor ve dayanılmaz bir uyuma arzusu duyuyorlardı. Nihayet bozkırın ortasında biraz kestirmek için durdular. Gün doğar doğmaz yola devam edeceklerdi. Yürürken uykusuzluktan gözleri kapanacak gibi olan Abdiyaz yattıkları zaman bir türlü uyuyamadı. Lenka kurtlardan korktuğu için ikisinin arasına uzanmıştı. Bu Abdiyaz'ı hem şaşırttı hem duygulandırdı. Ama sonunda yine de pek normal buldu bunu. Ne de olsa Lenka henüz bir çocuktu. Ne var ki kötünün gücü çok daha büyüktü. Körpe dimağlara yanlış olanı daha kolay kabul ettirebiliyordu. O kadar ki karanlıktan korkan bu küçük çocuğa bile paranın onu Tanrı'dan daha çok ilgilendirdiğini söyletebiliyordu. Oysa Tanrı burada doğru ve yaşamaya değer bir hayatın sembolü gibi anlaşılmalıydı. Bozkır geceleri çok güzel olur. Önce mutlu bir sessizlik çöker ortalığa. Yerin ve göğün sonsuzluğu sanki bu sessizliği daha da artırır. Yumuşak hava ot kokularıyla dolar, sayısız yıldızlarla dolanmış gökyüzü ile gözümüz arasında en ufak bir sis, bir bulut, bir buhar gölgesi bile yoktur. Hiçbir yıldız kaçırmaz bu daveti, ay da büyülü bir biçimde aydınlatır bozkırı. Mutlak ve esrarlı bir duruluk içindeki bu görüntü pek görkemlidir. Günlük sıkıntılardan biraz kurtulduğu o nadir anlarda insan düşüncesi bu muazzam görüntüye, bu muazzam etkiye kaptırır kendini ve düşünür. Ama bu zamanlar çok kısadır. Buraya kadar Abdias'ın planı çok iyi yürümüştü. Fazla bir sıkıntı çekmeden kaçakçılarla seyahat etmiş, kendisinin de içinde yer aldığı operasyonun nasıl yürütüldüğünü az çok anlamıştı. O da elini sokmuştu bu işe ama operasyonun en güç tarafını görmemiş, öğrenmemişti daha. Uyuşturucuyu trenle nakletmek işin en riskli yanıydı. Çünkü polis Asya garlarında çok daha titiz idi. Konvoy bir defa Rusya'ya girince işler kolaylaşırdı. Hele bir Moskova'ya varsalar o yoğun trafikte artık işi kotarmış sayılırlardı. Az sayıdaki kişilerin bu başarısı aslında evrensel bir kötülüğün, bir facianın zaferiydi. Kötünün, kötülüğün galebe çalmasını düşünmek dayanılmaz bir şekilde canını sıkıyordu Abdias'ın. Ama yine de bir afete karşı koyacak, yalnız suçun işleniş tarzını ortaya çıkarmakla kalmayıp, kaçakçıları da etkileyerek onları doğru yola çekmek için mücadele gücünü yitirmiş değildi. Şimdi karşısında son derece güçlü bir hasım vardı. Şef dedikleri bozkırın bir yerinde durup ipleri elinde tutan adam. Abdias da onun kontrolü altındaydı. Bu adam sefere çıkanlara tek başına hükmeden bir mini diktatör idi ve bu kadırgaya gezgin bir keşiş gibi binen, haydutlar çetesini takip eden bizim idealist de oldukça gülünç hareket ediyordu. Ama Tanrı yolundan ayrılmayan bu keşiş şartlar ne olursa olsun başka türlü hareket edemezdi. Abdias kaderine razı olmaktan başka bir şey yapamazdı. Bozkır'da uğradığı o tuhaf olayı, atlattığı o büyük tehlikeyi hatırladı. İnsanoğlunu zararsız, masum oyun oynayabilecekleri bir yaratık zanneden, saf, tecrübesiz yavru kurtları, sonra mavi gözlü o kızgın dişi kurdun ani saldırısını getirdi aklına. Bu olayı bu kadar ucuz atlatmasına bir kere daha şaşıp kaldı. Yoluna çıkan çıplak, savunmasız bir budalayı bu kurdun paramparça etmesi hiçtendi. Ama niçin öyle yapmamıştı da üzerinden atlayıp geçmişti? O kadar savunmasızdı ki üzerinde bir slip ve başında bir panamadan başka bir şey olmayan soytarıdan farksızdı. Ama kader onu iki yırtıcıdan korumuştu ve belki bu onun daha bir süre hayatta kalması gerektiğini gösteren ilahi bir işaret idi. Yavrularını kurtarmak için öfkeyle saldırırken ne kadar güzeldi o dişi, o tuhaf kurt. Şüphesiz hayvan kendi açısından ona saldırmakta haklıydı. Abdias kendisi de masum olmasına rağmen canına kıymadığı için ona kendisini minnettar hissediyordu. Önceki gün karşılaştığı motosikletli kızın onun kurtlarla karşılaştığı zamanki gülünç durumunu görseydi, nasıl eğleneceğini düşünerek hafifçe gülümsedi. Sonra birden korkuya kapıldı. Ya o kızın motosikleti bozkırın ortasında arıza yapar ve karşısına da kurtlar çıkıverirse? Batıl bir inançla da olsa kurda yönelik bir dua yaptı içinden. Beni duy, beni anla ey bu yerlerde yaşayan güçlü ana kurt. Buralarda kendi kanunlarına göre hareket edebilirsin ama bir gün motoru bozulur da yolda kalırsa Tanrı aşkına, vahşi hayvanların da saygı duyduğu kutsallıklar aşkına, sevgili yavrularının aşkına ona kıyma, ona bir kötülük yapma. Ama eğer iki tekerlekli bineğinin üzerinde harikulade güzel duran o kızı hayranlıkla seyretmek istersen ona görünmeden yol boyunca koş, yine ona görünmeden kanatlan uç. Belki o zaman Budistlerin dediği şey olur, onun insan kılığına girmiş kendi kız kardeşin olduğunu anlarsın. O bir kadın, sen de bir dişi kurtsun ama ikiniz de kendi biçiminizde güzelliğin simgesisiniz. Sana itiraf ediyorum, onu bütün kalbimle severdim.
Ama ne yazık ki ben koca bir budaladan başka bir şey değilim. Ancak aptallar böyle şeyleri hayal ederler. Şu anda o benim neler düşündüğümü bilseydi gülmekten ölürdü ve ben bana güldüğü için hiç üzülmezdim. Petruha arkadaşlarını uyandırdığı zaman bozkırı örten karanlık yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. 330. kilometreye bir an önce varmak istiyorlarsa yola koyulmanın zamanıydı. Öbür gruplar da gelecekti aynı yere. Burada kendilerinden yana bir kuşku uyandırmadan bir marşandiz trenini durdurmaya çalışacaklardı. Jalpak Saz'a ulaştıktan sonra da başka bir trene bineceklerdi. Trene biniş seyahatin en tehlikeli yanıydı ama şef bu işi ayarlamış olmalıydı. Petruha şefin onları orada bekleyeceğine ya da onun da oraya geleceğine dair hiçbir şey söylememişti. Belki söylemek istemiyor, belki o da bilmiyordu. Sırt çantalarını yüklenerek Petruha'nın peşine düştüler. Onun topografya hafızası ve yön bulma duyusunun kuvvetine Abdias hayret ediyordu. En ufak bir çukurla en küçük bir kaynağın yerini önceden çok iyi kestiriyor, hiçbir engebe ona yabancı gelmiyordu. Böyle bir yeteneğin kötü amaçlar için harcanması çok yazık. Çok seyrek devrelerde kat ettiği bu bozkırın bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Ona göre bu yeteneği aslen köylü oluşundan ileri geliyordu. Petruha'nın anlattığına göre oraya 200 kilometre mesafede Mujunkun bozkırı başlıyordu ve orası sayga yani antiloplarla doluydu. İnsanlar oraya resmi arabalarla ta Orenburg'dan gelip av düzenliyorlarmış. Arabalarında her türlü içecek bulunur. Sürüye rastladıkları zaman rastgele ateş ederler. Tam krallara layık bir av olur. Ama onlar için de bir risk vardır. Arabaları arıza yapınca ellerinden bir şey gelmez, yollarını yitirir, açlıktan ve susuzluktan geberirler. Mevsim kış ise çok şiddetli fırtınaları olur ve yalnız kemikleri bulunur. Bir gün bu durumda kalan heriflerden biri kafayı da tam üşütmüş, kendisini kurtarmaya gelen bir helikopteri görünce kaçmaya başlamış. Görünmemek, yakalanmamak için saklanmaya çalışıyormuş, uzun zaman aramışlar onu. Buldukları zaman adamın konuşmayı unuttuğunu görmüşler. O arada karısı da başkasına kaçmış. Bir darbede ondan yani. Hepsi orospu onların. Ben hiç evlenmem. Şehirde bir aftosum var, kıyak bir şey. Biraz mangır verdin mi senden iyisi olmaz. Hem çocuk yapma derdi de yok. Zaten kesin söz verdi. Sonra benim bir de motorum var. Çekoslovak malı bir Spartak. Şimdi bir Jiguli istiyorum. Bu dert çıkarmaz. Aslında son model bir Volga almak isterdim. Mercedes'e benzeyen radyo kasetli bir şey. Basıyorsun düğmeye çalışıyor. Amma da kıyak olur ha. Tabii tanıdıkların olması gerek. Herkese haraç vereceksin. Böyle bir aracın olsa onu ağabeylerime göstermek için ta Vorkonta'ya giderdim. Karıları kıskançlıktan çatlardı. Port bagajını her çeşit yabancı içkiyle doldururdum. Tabii vodka da olurdu. En iyisi vodkadır çünkü. Benim gibi sürüden ayrılan koyunun cepleri para dolu olarak geldiğini görünce sarılık olmasınlar da ne olsunlar. Ben kol gezerliği bunun için yapıyorum işte. Sizi buralara getirmişsem siz de mangır kazanasınız diye. İnsan fırsatlardan yararlanmasını bilmeli. Bilmeyenler sürünürler. Abdias yolu biraz daha kısaltmaktan başka bir işe yaramayan bu boş lafları dinlerken yine kendi düşüncelerine dalıyordu. Aslında Petruha'nın söyledikleri onun düşüncelerini de doğruluyordu. Petruha, zengin olma tutkusunu aklından çıkaramayan, sınırsız bir övüngeçlik ve maymun gibi en olmaz şeyleri taklide kalkışan insanlardan biriydi. Zaten kötü olan ne varsa yüzyıllardan beri ve evrensel olarak zayıflara dayanak teşkil eden sütunlar işte bu üç şeydeydi. Suni, temelsiz fikirler, insanlığı sarsan, yıkan dar görüşler hep bunlardan doğuyordu. Eski Filistinlilerin aşağılık ideolojisine ve kuvvetine galebe çalacak bir güç bu dünyada nasıl bulunacaktı? Nice soylu ve cesur düşüncelerin çarparak kırıldığı bu hissiz, biçimsiz engele karşı din bile ağırlığını koyamıyordu. Ve o, Abdias,
İyi niyetin para kazanma hırsı karşısındaki çaresizliğini simgeleyen tam bir örnekti. Ama azimliydi ve kaderinin çağırdığı yöne görmeden gidiyor, şefle görüşmeye, onunla mücadele için kuvvetini toplamaya hazırlanıyordu. 330. kilometreye geldikleri zaman saat 2'yi biraz geçiyordu. Vaktinden önce gelmişlerdi. Yol boyunca uzanan yükseltiye gelince Petruha onlara sırt çantalarını saklamalarını, özellikle tren geçerken hiç göstermemelerini tembih etti. Şimdi talimat bekleyeceklerdi. Uzun yol onları yormuştu. Onun için tüylü, kon gövdelerin yabani ada çaylarıyla karıştığı bir düzlükte, taze otların üzerine zevkle, istekle uzandılar. Ta uzaktan duyulan tren sesleri gittikçe artıyor, sonra uzun katarlar geçerken ağır tekerlekler rayları sarsıyor, mazot ve demir kokusu yayılıyordu. Nihayet gürültü yavaş yavaş azaldı ve yerini bir sessizlik denizine terk etti. Yolcu trenleri her iki yöne gidiyordu. Bunlardan ilki geçerken Abdias az daha ayağa fırlayacaktı. Çocukluğundan beri geçen trenleri seyretmekten, camların arkasındaki yüzlere, silüetlere bakmaktan hoşlanır, onlarla beraber gitmeyi hayal ederdi. Bu defa bu çocuksu zevki tadamayacak, ardına gizlendiği çalılıktan başını bile kaldıramayacaktı. Ona en ağır gelen şey katarlardan birini durdurmaya girişeceklerin suç ortağı ya da tanığı olmaktı. Gerçi bir soygun söz konusu değildi ama bu manevra ile onlar uyuşturucu dolu çantalarıyla birlikte gizlice vagonlara bineceklerdi. Durmadan gelip geçiyordu vagonlar. Sonra birden sesler kesildi, hiçbir şey duyulmaz oldu. Ama Abdias uykuya dalmak üzereydi ki keskin bir ıslık sesi duyuldu. Islığa kulak veren Petrua da ıslık çaldı ve yine ıslıkla cevap aldı. ''Tamam'' dedi Petrua, ''beni burada uslu uslu bekleyin, benim gitmem gerek. Kılınızı bile kıpırdatmadan duracaksınız, tamam mı? Bir treni durdurmak öyle kolay iş değildir. Her şeyin yolunda gitmesi için beyin çalıştıracağız şimdi.'' Petruha yarım saat kadar sonra geri geldiği zaman yüzü tuhaftı. Sebebi anlaşılmayan bir değişiklik vardı bakışlarında. Abdias'la göz göze gelmemeye çalışıyordu. Abdias kendisiyle ilgili olabilecek bir kuşkuyu dağıtmak, silmek istedi kafasından. Belki arkadaşının bir ağrısı vardı, çok sakin bir sesle sordu. ''Pekala Piotr, haberler nasıl?''
''Şimdilik işler tıkırında, yakında yapacağız o işi.''
''Bir tren mi durduracağız?''
''Elbette. En iyisi marşandis trenleridir. İdeali de istasyona gece ortasında varmak ve garaj yoluna girmektir.''
''Sahi mi?'' Bir sessizlik oldu. Bu sırada Petruha bir sigara yaktı. Sonra pek aldırmıyor görünmeye çalışarak,
''Arkadaşlardan birinin ayak bileği incinmiş. Adı Grishan. Onu gördüm. Kötü durumda. Hiçbir şey de toplayamamış. Bir değnekle ancak yürüyebiliyor.'' ''Şanssızlık işte. Aramızda konuştuk. Hepimiz bizim otlardan ona biraz vereceğiz. Kendini kurtarsın.''
''Elbette'' dedi Abdias. ''Lenka uyuyor ama sanırım o da razı olur.''
''Peh, Lenka bizden ama sen gidip Grishan'la konuşmalı, ona otları vermelisin. Nasıl olduğunu da sorarsın. Bunu yapamayacak kadar kafasız değilsin, belki ona moral de verirsin.''
''Peki ya şef, o da orada mı?''
''Ya şef seni ne ilgilendirir? Niçin hep onu soruyorsun? Ne bileyim ben nerededir? Ben sana Grishan'dan söz ediyorum. Sen şefle aklını bozmuşsun. Hiç merak etme, sana ihtiyacı olursa hemen bulur. Seni görmek istemiyorsa üzerinde durma. Ondan ne istediğini bir türlü anlayamıyorum.''
''Tamam tamam, öylece sordum işte, sinirlenmene gerek yok. Peki bu Grishan nerede?''
''Şu tarafa dosdoğru gideceksin. Orada çalıların içinde. Haydi git.''
Abdias söylenen tarafa gitti ve az sonra buluşacağı kişiyi gördü. Adam portatif bir sandalyeye oturmuştu. Elinde bir baston, başında alnını gizleyen bir kasket vardı. Abdias ona doğru birkaç adım atmıştı ki adam sert bir hareketle başını çevirdi ve hafifçe öksürdü. Yanında otların üzerine oturmuş iki çocuk daha vardı. Onları görür görmez Abdias sezgi gücüyle o bastonlu adamın şeften başkası olmadığını anladı. Adımlarını hemen yavaşlattı. Ürpermiş, tüyleri diken diken olmuştu. Yüreği korkudan tıp tıp atıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131.